Şimdi vaazıma geleceğim.
ama aynı konuda gerçekten. Tanrı'nın yücelik. İbranilerden birkaç ayetle okuyacağım ama birazdan sonra. Çünkü ilk önce İbranicilerin yazıcısı hangi soru cevaplamaya çalıştığını anlatmak istiyorum. Yani İbraniler kitabını yazarken neden yazdı? Yani bu İbranicılar İsa hakkında duydular. Ya bu adam kim? Sordular. Yani nasıl bir adam? Gerçekten bu adam Tanrı'dan geldi? Yani başka yerden, başka bir kişi Tanrı olmadan mı? Ve yani aynı türlü soru hala dünyamızda soruluyor değil mi? Yani birçok kişi İsa kimdi? Soruyorlar. Ve bizim için bazen İsa beklediğimiz gibi gelmiyor. Biz bir kral, bir kudretli birine beklersek İsa alçakgönüllülük olan geldi. Biz bazen İsa Mesih gerçek Tanrı olursa ben dua ederken hemen her şey olmalı diyoruz. Ama dua ediyoruz ve Tanrı hayır diyor ya da sonra diyor. Biz ya gerçekten İsa Mesih kim olduğunu düşünüyoruz. İbraniler için biraz daha zor ama çünkü onlar bir Mesih'e beklediler. Ve İsa Mesih gelince onların beklediği adama benzemedi. O zaman İsa Mesih kim olduğunu cevaplamak için İbraniler mektubu yazıldı. Ve yazıcısı cevaplamaya çalışıyor ve birçok şey ifade ediyor. İsa Mesih yasa vericidir. Oh, büyük bir şey. Tanrı'nın halkının temelidir. Kurtarıcıdır. Ve Tanrı'nın önünde nasıl yaşamalıdığımızın örneği. Oh, İsa Mesih büyük. İnsanın zayıflığı aldığı halde İsa Mesih tek Allah'ın özünü olduğu için mükemmel ve günahsız olan. Üçlü birliğinde babanın oğludur. Her şeyin yaratıcıdır ve tüm yaratılışından üstün dediği bu İsa Mesih. Wow, harika! İsa'nın gücü aracılığıyla tüm yaratılışı devam ediyor. Her gün güneş neden doğuyor? Çünkü İsa Mesih'in gücü var. Hamdolsun! Tanrı'nın yüceliği gösteren ve onun egemenliğini getiren olan İsa Mesih. Rabbimizdir, söylediğimiz gibi. Hallelujah. Kralımızdır. Hallelujah. Ve ne kadar harika olduğunu hissedebiliriz. Ama bir sorun kaldı. İbraniler Allah Tanrı'yı tanıyorlar. Binlerce, yüzyıllar, yani seneler boyunca biliyorlar ki Tanrı'nın yüceliğini bizim gibi kirli günahkarları için fazla kutsal. Onun varlığına giremiyoruz insanlar olarak. Onun ile ilişki kuramıyoruz. Bize karşı onun adaleti yanacak. Biz onu dayanamıyoruz insanlar olarak. Tanrı bizim için fazla yüksek, fazla kutsal, fazla büyük. Biz ona gidemiyoruz. Ve binlerce sene boyunca kendimizi kutsal kılınmaya çalıştık dediler. Yani yasanın her buyruğu yerine getirmeye çalıştığımızı dediler. Yasaya göre yaşamaya çalıştık. Kurbanları, yani milyonlarca kurbanları kestik dediler. Temiz olmaya çalıştık. Ve şimdi ne oldu? Sen tamam herkes kolayca lütufla girebildiğini söylüyorsun. Hepsi boş oldu mu? Boşa yaptık mı? Binlerce sene boyunca. Tanrı'nın standartı mı düştü? Ya da adalet yok mu? Kutsallık önemli olmadı mı? Bu türlü soru sormaya başladılar İbraniler. Ve bu yüzden İbraniler 5'te yazdı ki İsa Mesih bizim baş kahinimiz olduğu gösterildi. Var mı? Pardon. Ben yanlış söyledim. Doğru. Bekliyoruz ona. Baş kahin. Tamam. Baş kahinin işi nedir? Yani kutsal Tanrı var. Biz onun varlığına giremiyoruz. Biz buradayız. Dayanamıyoruz. Ama kahin var. Ve o aracı olarak çalışıyor. Ve o bizden Allah'a gidebilir, yani kendini kutsal kılınıp girebilir, kurban kesip bizi temsil ediyor. Ve şöyle bir şekilde bizi Tanrı'nın Allah'ın varlığına bizi getiriyor. İyi bir iş yapar. O layık olduğu için, o, yani o aracı kutsal olduğu için, o kahin kutsal olduğu için bizi getirebilir. Ama bizi kutsallaşması lazım. Tamam. İsa Mesih bu aracı olduğunu, bu kahin olduğunu ilan ediyor. Harika diyoruz. Sorun yok değil mi? Sorun var. İbraniler tekrar bu sorunu gördüler. Nasıralı İsa bir kahin bile olamaz. Olamaz. Baş kahin kesinlikle olamaz. Neden? Çünkü kahinle hep Levi'nin soyundan gelmesi lazım. Yani Tanrı yasa yazınca hatırlıyorsunuz Mısır'dan çıkış kitabında kahinliği bir Leveli olan Harun'a ve onun soyuna özellikle verildi. Ve yasaya göre kapalı bir rol. Herhangi bir kişi bir kahin olmaz. Leveli olması lazım. Harun'un soyundan olması lazım. Ve İsa Mesih Leveli değil. Yahudalı. Yahuda, aynen. O zaman İsa Mesih bir kral, bir rab kesinlikle olabilir. Sorun yok. Kral Davut Yahudinin soyundan geldi. Ya İsa Mesih kralımızdır. Evet. Kahinimiz olmaz. Düşündüler. O zaman İbraniler mektubun yazıcısı bir şey ekliyor. Veya bunu ekledi. Mesih Tanrı tarafından Melkizedek düzeni uyarınca baş kahin atılmıştı. Ha! Tüm İbraniler, ha, şimdi anlıyorum dediler, jeton düştü. Şimdi her şey net olduğunu söylediler. Ve biz, ne diyoruz? Çünkü biz o kadar iyi kutsal kitabımızı bilmiyoruz. Onların kutsal kitabını çok iyi bildiler. Bizim biraz çalışmamız lazım bunu anlamak için. Çünkü onlar, Melkizedek. Bing, evet, dediler. Biz, ha? O zaman. İlk önce, bu ifade Melkizedek düzeni yeni değil. Bu mezmurlardan geldi. Kral Davut, Tanrı'nın gelecek kurtarıcı hakkında şunu yazdı ki, Rab ant içti, kararından dönmez, Melkizedek düzeni uyarınca sonsuza dek kahinsin sen. Dedi. Kral Davut bir şey yazar ki herkes katılıyor. Evet. Çünkü Kral Davut büyük bir adamdır. Ve İbraniler için Kral Davut, yani bu Tanrı'nın sözü, bu mezmur. O zaman, Kral Davut mezmurlarda bunu yazarsa, evet diyoruz. O zaman Melkizedek düzeni uyarınca bir kahin olabilir. Tamam. Ama hala bizi yardım etmiyor, değil mi? Çünkü biz Melkizedek kim olduğunu bilmiyoruz. O zaman biraz daha erkene bakmamız lazım ve şimdi biz Avram'a bakacağız. Şimdi İbraniler için bazı büyük adamlar vardı ve onlar için Avram en büyük adamlardan biri. Çünkü bundan sonra İbrahim bir ismi alacak ve İbrahim İbrani İbrahim olacak ve İbraniler hep ondan geldi. İbrahim'in soyundan geldiler. O zaman bizim babamız dediler. Onu dinleyeceğiz. Ve İbrahim olmadan önce, hala Avram olurken, bir ilginç olaydan geçti. İlk önce, hatırlıyorsunuz galiba, Rab Tanrı Avram'a bereketledi. Ona bir vaat verdi. Rab Avram'a, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Ve Avram hemen itaat edip kalktı, gitti yeni ülkeye. Ve oradayken Rab Tanrı tekrar bir vaat verdi. Rab Avram'a bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğaya, batıya dikkatle bak dedi. Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim dedi. Ve Avram Tanrı'nın sözünü inandı. Ona itaat etti. Ona takip etti. Ve Rab Tanrı tarafından Avram kutsandı, bereketlendi ve ona bir güzel yeri verildi. Hamdolsun. Her şey çok kolay oldu değil mi? Her şey lay lay lay lay Avram için. Değildi. Yok. Bazı zorlukları var. Yani o günlerde, o ülkede birçok kent vardı ve her kentin kralı vardı. Ve o krallar zaman zaman birbirine savaş ettiler. Savaşlandı mı? Tamam. Ve bir savaşında Sodom adlı kenti yağmalanmış. O zaman başka bir kral geldi, kazandı. Her şey aldı. Madeleri aldı ve gelen kralın ismi Kedorlaomer oldu. Ha? Ve her şey aldı, geri gitti. Ve Avram'ın yeğeni Lüt da esir edilmiş. Çünkü Lüt Sodom kentinde yerleşmiş. Ama her şey alınırken Kedorlaomer Lüt de aldı. Tüm madeleri ve esir edilmiş adamları kendi kentine getirmeye başladı, çıktı. Ve Avram bunu duydu. Duyunca hiç çekinmedi. Hemen onun arkadaşlarını topladı ve Kedorlaomer kralı karşılayıp yendi ve tüm maddeleri ve esir edilenmiş adamlarını geri aldı. Hey! Bu büyük bir şey değil mi? Her şey kurtardı. Kahraman Avram. Herkes Avram'ı çok sevindi. Avram'a yücelik olsun, övgüler olsun. Bu adam geldi, kurtardı. Hey kahraman Avram. Yok mu? Adamı sevmiyor musunuz? Avram'ı sevmiyor musunuz? Avram çok güzel.
Onları geri getirince Avram, yani her şeyiyle şimdi özgür kılanlar ile geldi ve gelince iki adam ona karşıladı. Ve bu iki adam Avram'a bir seçenek, bir karar verecek. Bir adam bir şey söyleyecek, bir teklif edecek. Diğer adam başka bir teklif ile geldi. Onlar kim olduğunu öğreneceğiz. Evet. Avram, Kedorlaomer'le onu destekleyen kralı bozguna uğratıp dönünce, Sodom kralı onu karşılamak için kral vadisi olan Şave vadisine gitti. Yüce Tanrı'nın kahini olan Şalem kralı Melkizedek ekmek ve şarap getirdi. Oh, Melkizedek. En sonunda Melkizedek'e geldik. Melkizedek hakkında bunu biliyoruz. Yaratılış kitabında, eski anlaşmasında sadece iki yerde Melkizedek'ten bahsediyor. Bir yer burası, ikinci yer Mezmurlarda, daha önce okuduğumuz ayette. O zaman neler öğreneceğimizi burada. Tamam, buradan öğreneceğiz. Ama bence en az altı şey öğrenebiliriz Melkizedek hakkında. Birincisi, Melkizedek bir kahin oldu. Kahinin işi nedir? Daha önce ne söyledim? Aynen, aracı. Aracı. Evet, o zaman Melkizedek bir aracıdır. Bir kahin oldu. Sadece herhangi bir kahin olmadı. Şalem de kahin oldu. Şalem'in ismi biraz değişti bundan sonra. Ve evet, biliyorsunuz Yeruşalim geldi. Yeruşalim. Şalem, aynı yer. O zaman ve bana inanmazsanız Mezmur 7-2 ya da 7-6 mı bak. Orada diyor. Neyse. O zaman Yeruşalim oldu. Kral Davut, hatırlıyorsunuz. O başkenti yapmak istediğinde hangi kenti seçti? Yeruşalim seçti. Çünkü Tanrı'nın evi oldu. Orada Tanrı onun halkıyla halkın arasında oturdu. Şalem önemli bir yerdi. Sadece Yeruşalim'de bir kahin olmadı. Yüce Tanrı'nın kahindi. Yani ne demek? Bu Avram'ın Tanrısı. Allah. Her şey yaratan Tanrı. Yani o zamanında her kentin Tanrısı vardı. Sanki her ağacın ve her taşın Tanrısı vardı. Ama burada en yüce Tanrı dedi. Ve Avram biraz bunu birazdan sonra tanıklık verecek. Evet, bu gerçekten yüce olan benim Tanrımdır. O zaman Melkizedek çok önemli bir adam. Tanrı'nın oturduğu yerinde en yüce Tanrı'nın aracıdır. Dördüncü şey, dediğin abla, bu adam kahin olduğu halde kral da oldu. Kentin kahindi, hem de kentin kralıdır. Tamam, beşinci şey, dört şey çok hızlıca söyledim. Beşinci şey, bu adam ekmek ve şarap getirdi. Bu ne demek? Demek ki Avram ile ilişki kurmak istedi. Yani onun ile beraber paylaşmak, sofrası paylaşmak istedi. Sohbet etmek istedi. Dostluk olsun aramızda dedi. Ve şimdi altıncı şey, gerçekten bundan direkt okuyamıyorum. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Bu adam, Melkizedek, Yüce Tanrı'nın kahini olan Melkizedek, Harun'un soyundan olan değildi. levililerden biri değildi. Nasıl bildiğimi biliyor musunuz? Çünkü Levi Avram'ın oğlu oldu. O zaman Levi doğmadı. O zaman Melkizedek kesinlikle onun soyundan gelemedi. Çünkü yani bir 100 yıl sonra doğmuş. O zaman kesinlikle Levi'nin soyundan değildi. Harun'un soyundan kesinlikle gelmedi. Çünkü Harun daha 500 yıl sonra doğacak. O zaman şüphesiz bir şekilde kesinlikle Melkizedek ne Levi'li ne de Harun'un soyundan gelmedi diyebilirim. Katılabilir misiniz? Tamam. O zaman bu çok çok önemli. Demek ki yasa Harun'un günlerinde yazdığı için Melkizedek yasadan önce geldi. Yasanın üstünde geldi. Tanrı'nın, yani Avram gibi Tanrı'nın Tanrı tarafından seçilmiş adamdır. Tamam, ne oldu? Melkizedek geldi, bir adam geldi, Melkizedek. Diğer tarafında Sodom'un kralı geldi ve o iki adam Avram'a karşı ve bir karar veriyorlar. Melkizedek ise Avram'a kutsayarak şöyle dedi: Yerigo yaratan yüce Tanrı, Avram'a kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Oh, güzel bir dua. Ne diyor? Diyor ki Tanrı'ya övgüler sunun. Diyor ki Avram'a övgüler olmasın. Daha önce dedim, Karaman Avram. Melkizedek hayır, Karaman Avram olmasın diyor. Karaman Tanrı. Karaman Allah, Karaman Rabbimiz diyor. O Avram'ın birinci seçeneği. Sodom kralı Avram'a, adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın dedi. Diyor ki, ödülünü al Avram, haklısın. Sen çalıştın, sen kalktın, sen herkesi topladın, sen yolculuk yaptın, sen savaş ettin, sen o adamları özgür kıldın, sen her şey yaptın, hakkını al. Aynen, Karaman Avram olsun, sadece bana insanları ver. Tüm maddeler sende kalsın. Ya bu adam aptal bir adam gerçekten. Yani ben geldim, ben savaş kazandım, o savaş kazanmadı ve o adam ya bana ver, hayır, ben kazandım, benimki, neden sana vereceğim diyebilir. Bence bu Sodom kralı biraz fırsatçı oldu, biraz yalancı oldu, yani neyse. Çok doğru. Ama asıl nokta Avram'a övgüler olsun dedi. Sadece bana biraz ver. Avram, Sodom kralına Yerigo yaratan yüce Tanrı. Bak, Melkizedek'in tamamen aynı sözleri kullanıyor. Yerigo yaratan yüce Tanrı, Rabbin önünde sana ait hiçbir şey, bir iplik, bir çarık bağ bile almayacağımı ant içerim diye karşılık verdi. Öyle ki Avram'a zengin etim demeyeceksin, demeyersin. Yani Yerigo yaratan yüce Tanrı deyince Melkizedek'i, evet, bu adam Tanrı'yı biliyor. Bu adam Tanrı'nın, yüce Tanrı'nın kahini olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda tamamen Sodom kralına reddetti. Karaman Avram olmasın dedi. Ya, şimdi Avram gerçek bir kahraman oldu. Kahraman Sodom kralı da olmasın. Tek kahramanımız var. Tek Rab Tanrımız var. Ona yücelik olsun. Amin. Amin. Avram her şeyin ondalığını Melkizedek'e verdi. Tapınarak Avram Melkizedek aracılığıyla Yüce Tanrı'ya her şeyden ondalığı verdi. Ha, yasa da evet ondalığını ver yazıldı. Ama bugünlerde, yani o günlerde yasa yok. Yasa yoktu. Avram yasa yerine getirmeye çalışmıyordu. Burada onun ondalığını, ondalığıyla Tanrı'ya övgüler sunuyor, tapınıyor, ibadet ediyor. Avram onun hayatının her zaferi için Tanrı'yı yüceltti. Ve onun hikayesini okurken fark edebilirsin kaç defa Tanrı'ya övgü sundu. Her zaman. Tamam. Ve İbranilere mektubu yazıcı, hatırlıyorsun biz İbraniciler hakkında konuşuyoruz. İbranilere yazdığında bunları hepsini hatırlatmak istedi ve bize de hatırlatmak istiyor. Şimdi ilk sorumuzu geri geliyoruz. Yani İsa Mesih kimdir? O diyor ki İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür. Ve eğer Avram gibi sen Tanrı'nın sözünü kabul edersen, iman edersen, ona itaat edersen ve ona takip edersen, Rab Tanrı Avram gibi seni kutsar, seni bereketlenir ve cennette sana bir yeri verir. Avram yeni bir ülkeye gitti. Biz de yeni bir ülkeye gidiyoruz. Ve cennette bulunacağız. Onun yanında. Hamdolsun. İsa Mesih bunu nasıl yapabilir? Yani Tanrı'nın varlığına giremezsek nasıl onun yanında bir yerde kalabiliriz? Rab İsa bunu yapabilir. Melkizedek gibi Mesih'imiz birincisi Melkizedek düzeni uyarınca sonsuza dek kahindir. İsa Mesih bizim aracımızdır. Bizim için, bizi temsil ediyor. Nerede? Yeruşalim'de. Ama bu dünyanın Yeruşalim'de değil, yeni Yeruşalim. Cennetteki şehir. Tanrı'nın oturduğu yerde İsa Mesih aracı oldu. Ve kimin kahindir? Bizimki, gerçekten bizimki değil. Çünkü o bize geldi. O yüce Tanrı'nın kahinidir. Ve Tanrı'dan bize geldi. Bizi alıp, kutsayıp ve Tanrı'nın varlığına getirmek için. Hamdolsun. Ama kahin olduğu halde ayrıca Mesih'imiz tüm dünyanın ve cennetinin kralıdır. İsa Mesih kraldır. Kral deyince ne demek? Kralların kralı. Tanrı. Her şey yöneten, her şey egemen eden Tanrı. İsa Mesih kahinimizdir, kralımızdır, Tanrımızdır. Ve bu kahin, bu kral, Tanrımız İsa Mesih bize ekmek ve şarabı getirir. Kendin bedeni ve kendin kanı kurban olarak verdiği için bize onunla ilişki kurmaya fırsatı verdi. Ve şimdi bu dönemde, bugünlerde İsa Mesih size geliyor. ekmek ve şarap ver. Sana veriyor. Sana veriyor. Sana veriyor. Sana veriyor. Size veriyor. Sana veriyor. Sana veriyor. Neden? Çünkü bizimle ilişki kurmak istiyor. Bizimle dostluk kurmak istiyor. Sen de sofrasında oturup paylaşmak istiyor. Bizimle yemek yemek içmek istiyor. Kahin, kral, arıcıda, tanrı bizimle olmak istiyor. Hamdolsun. Ve altıncı, Rabbimiz İsa Mesih yasaya göre bir kahin değil. Yasadan önce gelmedi. Yasadan üst olduğu için daha iyi bir kahinimiz var. Sonsuz bir kahin. İbraniler'in mektubunda sonsuz bir kahinimiz. Mükemmel olan. Hamdolsun. Yedinci bölümünde 19. ayet, 18. ve 19. önceki buyruk zayıflığı ve yararsızlığı nedeniyle geçersiz kılındı. Bu yasa. Çünkü yasa hiçbir şeyi yetkinleştiremedi. Bunun yerine aracılığıyla Tanrı'ya yaklaştığımız daha sağlam bir umut verildi. Onun ismi ne? İsa Mesih Rabbimizdir. Ve İsa Mesih kim olduğunu anlarsak, hayatımızda her olaydan geçecek bir seçeneğimiz var. İsa sana geliyor, ekmek ve şarap ile. Diğer tarafta başka bir kral geliyor, bu dünyanın kralı geliyor. Şeytan. Ve şeytan sana her şeyi teklif ediyor. Ya! Evet, zengin ol. Rahat ol. Rahat yani içip, yiyip, hakkını al. Ödülünü al, diyor. Sadece bana insanları ver. Çünkü şeytan, biz yani insanları çalmaya çalışıyor diyor. Bana insanları ver. Zenginlik, para falan, sen al. Ama şeytan fırsatçı, yalancı. Çünkü ona ait hiçbir şey kalmayacak. Bu dünya geçici, gidiyor. Biz cennete gidiyoruz. Sağlam bir umudumuz var. Ben hangi seçeneği alacağımı biliyorum. Ama sen belki bulmuyorsun. Belki ya Karaman ben diyebilirsin. Ya benim ödülümü olsun Karaman David. Hey! Ya da Karaman Tanrı. Ya bana yücelik olsun ya da İsa'ya yücelik olsun diyebilirsin. Hangi karar vereceksiniz? Ve bu tek bir şey değil. Her günün kararı. Kısaca her hafta ondalığımızı veriyoruz değil mi? Topladık. Nedeni düşündünüz mü? Yani yasaya göre mi? Olmaz. Çünkü yasa artık silindi. Daha iyi bir şey geldi. O zaman biz mecburen bir şey vermiyoruz artık. Bir yasa yok, bir kural yok. Yasadan daha üst bir şey geldi. Daha üst bir yol. Daha iyi bir kahinimiz var. Ona yücelik olsun demeyi veriyoruz. Avram verdiği gibi bu ibadet. Biz neden veriyoruz? Çünkü bana yücelik olmasın, Tanrı'ya övgüler olsun diyoruz. Dünyadaki başka bir kimseye yücelik olmasın. Her şey ona. Tüm sözlerimizle, paramızla, davranışlarımızla, düşüncelerimizle, maddelerimizle, ilişkilerimizle, her şey ona yücelik olsun diyelim. Ve bu her gün oluyor. Rabbin sofrası zaman zaman yapıyoruz burası değil mi? Yani ekmek şarabı, yani meyvesi paylaşıyoruz. Ama bu da ibadet. Ve tek burada yapmayalım. Her içip yediğimiz zaman biz, evet, Tanrı'nın varlığındayım. Ona yücelik olsun. Her kazandığım şeyle, her çalıştığım şeyle ona yücelik olsun diyelim. Kardeşler, dua edin. Bizimle konuşalım. Biz senin varlığına girmek istiyoruz gerçekten. Çünkü senin varlığında tüm sevinç var, tam esenlik var, tam iyilik var senin varlığında. O zaman biz bu varlığına girmek istiyoruz her gün. Hamdolsun ki İsa Mesih aracılığıyla bunu gerçekleşti ve yapabiliriz. Hamdolsun. Ama bizim duamız böyle olsun. Yeri göğü yaratan yüce Tanrı bizi kutsasın. Ve düşmanlarımızı onun eline teslim eden yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Tek bir şey istiyoruz, senin varlığında olmak. Ve her başka şey sana olsun diye dua ediyoruz. Bu topluluk için teşekkür ediyorum. Yani biz özgür ile buraya gelip toplayabildiğimiz için teşekkür ediyorum. Ve senin planların hep iyi olduğu için teşekkür ediyorum. Sana övgüler olsun İsa'nın adıyla. Amin.